Ayrım 17.
Kuşkusuz iki türlü gereç. Önce bu temel olarak alınan soyutlamalarda gene de bulunabilen yoksul gerçek içerik kalıntısı. İkinci olarak ideologumuzun kendi öz bilincinden çıkartarak ortaya soktuğu içerik. Ve ideologumuz bilincinde ne bulur? En büyük bölümü bakımından içinde yaşadığı toplumsal ve siyasal koşulların bir doğrulama ya da bir saldırı değerine sahip, olumlu ya da olumsuz, az çok upuygun birer dışa vurumu olan ahlaksal ve hukuksal sezgiler. Ayrıca belki konu üzerindeki yazından alınmış fikirler, son olarak belki kişisel fantaziler. İdeologumuz ne yapsa ne dese boşuna, kapıdan attığı tarihsel gerçeklik pencereden girer ve bütün dünyalarla bütün zamanlar için ahlaksal ve hukuksal bir öğreti yaptığına inanarak gerçekte kendi zamanın tutucu ya da devrimci ama gerçek tabanından koptuğu için bozulmuş, iç bükey bir aynadaki gibi baş aşağı olmuş bir imgesinden başka bir şey imal etmez. Böylece Bay Düring toplumu en yalın öğelerine ayrıştırır ve böyle yaparak en yalın toplumun en az iki kişiden bileştiğini bulur. Ondan sonra bu iki kişiyle belitler aracıyla iş görülür ve kendiliğinden ortaya ahlakın temel beliti çıkar. İki insan istenci, iki insan istenci olarak birbirine tamamen eşittir ve hiçbiri daha ilk anda ötekinden hiç ama hiçbir şey isteyemez. İşte ahlaksal adaletin temel biçimi böylece belirtilmiş bulunmaktadır ve onun yanı sıra mahkemeler adaletinin temel biçimi de. Çünkü ilkesel hukuk kavramlarını geliştirmek için iki kişinin tamamen yalın ve temel ilişkisinden başka bir şeye gereksinmemiz yoktur. İki insan ya da iki insan istencinin, iki insan ya da iki insan istenci olarak birbirine tamamen eşit olması, yalnızca bir belit olmakla kalmaz ama güçlü bir abartmadır da. Önce iki insan, hatta iki insan olarak cinsiyet bakımından eşit olmayabilir ve bu yalın gerçek bizi hemen toplumun en yalın öğelerinin, eğer bir an için bu çocukluğu kabul edersek, iki insan, iki erkek değil ama üretim ereğiyle toplum durumunda yaşamanın en yalın ve ilk biçimi olan bir aile kuran bir erkekle bir kadın olduğuna götürür. Ama bu Bay Düring'in hoşuna hiç gitmez. Çünkü bir yandan toplumun iki kurucusunun elden geldiğince eşit kılınmış olmaları gerekir ve öte yandan erkek ve kadının ahlaksal ve hukuksal eşitliğini ilkel aileden hareketle Bay Düring bile kurmayı başaramaz. Öyleyse iki şeyden biri. Ya Bay Düring'in çoğalması tüm toplumun yapısını kuracak olan toplumsal molekülü hemen yok olmaya adaydır. Çünkü iki erkek kendi aralarında hiçbir zaman çocuk meydana getiremez. Ya da onları iki aile başkanı olarak tasarlamamız gerekir. Ve bu durumda tüm yalın temel şema kendi karşıtına dönüşür. Bu şema insanların eşitliği yerine olsa olsa aile başkanlarının eşitliğini ve kadınlara ne düşündükleri sorulmadığı için ayrıca kadınların bağımlılığını gösterir. Burada okura bu iki ünlü er kişiden kurtulmak üzere olmadığı kötü haberini vermek zorundayız. Toplumsal ilişkiler alanında bu er kişiler artık kendilerinden kurtulmuş olmamız gereken öteki göksel cisimler sakinlerinin şimdiye değin oynadıklarına benzer bir rol oynarlar. Çözülecek bir iktisat, bir siyaset ve benzeri sorunu mu var? Hemen iki adam sahneye girer ve işi belitsel yöntem aracıyla bir anda yoluna koyarlar. Bizim gerçeksel filozofumuzun yaratıcı, sistem doğurucu, hayranlık uyandırıcı bulgusu, ne yazık ki eğer doğruluğa saygılı olmak istersek iki adamcağızı o bulmadı. Bu iki adamcağız bütün 18. yüzyılın ortak malıdır. Bunlar daha Rousseau'nun, bu arada Bay Düring'in tezlerinin tam tersini belitsel yöntem aracıyla tanıtladıkları 1854'teki eşitsizliğin kaynağı üzerine söylevinde görünürler. Adam Smith'ten Ricardo'ya, ekonomi politik teorisyenlerinde birinci planda bir rol oynarlar. Ama burada en azından her biri farklı işlerle uğraşmak, çoğu kez avcılık ve balıkçılık ve ürünlerini karşılıklı olarak değiştirmek bakımından eşit değildirler. Gerçi bütün 18. yüzyıl boyunca bu adamlar yalnızca yalın açıklayıcı örnek hizmeti görürler ve Bay Düring'in özgünlüğü, bu açıklayıcı yöntemi bütün toplumsal bilimlerin temel yöntemi ve bütün tarihsel kuruluşların ölçütü katına çıkarmasındadır. Şeylerin ve insanların sıkı sıkıya bilimsel anlayışı içinde de daha büyük bir kolaylık sağlanamazdı. İki insan ve onların istençlerinin birbirlerine tamamen eşit oldukları ve ikisinden hiçbirinin ötekine verecek hiçbir buyruğu olmadığı temel belirtini saptamak için herhangi iki insandan hiçbir zaman yararlanamayız. Bunların tüm gerçeklikten, yeryüzünde var olan bütün ulusal, ekonomik, siyasal ve dinsel ilişkilerden, bütün cinsel ve kişisel özelliklerden, geriye her ikisinden de yalın insan kavramından başka bir şey kalmayacak denli kurtulmuş iki insan olması gerek. Ancak o zaman tamamen eşit olurlar. Her yerde tinci girişimler kokusu alan ve bunları teşhir eden bu aynı Bay Düring tarafından çağrılmış iki eksiksiz hayalet. Bu iki hayalet elbette kendilerini çağıran kimsenin onlardan istediği her şeyi yapmak zorundadırlar ve işte bu nedenle de bütün marifetleri başkaları için son derece önemsizdir. Bununla birlikte Bay Düring'i belitsel yöntemi içinde biraz daha izleyelim. İki istençten hiçbiri ötekinden kesinlikle hiçbir şey isteyemez. Eğer gene de biri bunu dener ve ereğine güç kullanarak erişirse ortaya bir haksızlık durumu çıkar ve Bay Düring haksızlığı, zoru, köleliği, kısaca geçmişin bütün kargışlı tarihini işte bu temel şemayla açıklar. Oysa Rousseau yukarıda adı geçen yapıtında iki adam aracıyla ve aynı derecede belitsel bir biçimde tersini tanıtlamıştı. Şöyle ki ikisinden A, B'yi kölelik durumuna zorla değil ama yalnızca B'yi A'dan vazgeçemeyecek bir durum içine koyarak düşürebilir. Ne var ki Bay Düring için bu görüş gereğinden çok materyalist bir görüştür. Öyleyse sorunu biraz başka bir biçimde alalım. Gemileri batmış iki kişi bir adada yalnızdırlar ve bir topluluk kurarlar. İstençleri biçimsel bakımdan tamamen eşittir ve bu her ikisi tarafından da böylece kabul edilir. Ama maddi bakımdan büyük bir eşitsizlik vardır. A kararlı ve gözüpek, B kararsız, gevşek ve rahatına düşkündür. A uyanık, B budaladır. A'nın isteğini B'ye önce inandırma, sonra alışkanlık aracıyla ama her zaman özgür onama biçimi altında düzenli olarak kabul ettirmesi için ne kadar zaman gerek? Özgür onama biçimi ister korunmuş ister ayaklar altına alınmış olsun kölelik köleliktir. Köleliğe özgür onama ile giriş, Almanya'da 30 yıl savaşı sonrasına değin bütün Orta Çağ boyunca sürer. Prusya'da 1806 ve 1807 bozgunlarından sonra toprak köleliği ve toprak köleliği ile birlikte iyiliksever senyörleri için uyruklarına sefalet, hastalık ve yaşlılık durumunda yardım etmek zorunluluğu da ortadan kaldırıldığı zaman köylüler krala, ondan toprak kölesi olarak bırakılmalarını isteyen bir dilekçe gönderirler. Başka türlü onlara darlık içinde kim yardım edecekti? İki insan şeması, eşitlik ve karşılıklı yardım için olduğu denli eşitsizlik ve kölelik içinde cuk oturur ve yok olma tehdidi altında bu iki insanın aile başkanı olduklarını kabul etmek zorunda bulunduğumuzdan bu şemada soydan geçme kölelikte öngörülmüş demektir. Ama bir an için bunu bırakalım. Bay Düring'in belitsel yönteminin bizi inandırmış olduğunu ve iki istenç arasındaki tam eşitlik, evrensel insan egemenliği, birey egemenliği gibi, Stirner'ın biriciğinin özgürlüğüyle birlikte bu işteki alçak gönüllü payını isteyebilmesine karşın, yanlarında beceriksiz biri olarak kaldığı bu gerçek söz devleri üzerinde kendimizden geçtiğimizi kabul edelim. İşte şimdi hepimiz tamamen eşit ve bağımsız kişileriz. Hepimiz mi? Hayır, gene de hepimiz değil. Kabul edilebilir bağımlılıklar da var ve bu türlü bağımlılıklar iki istencin iki istenç olarak gerçekleşmesinde değil ama bir üçüncü alanda, yani örneğin çocuklar karşısında onların kendileri tarafından yönetilmelerindeki yetersizlikte aranması gereken nedenlerle açıklanır. Gerçekten bağımlılık nedenleri istençlerin istençler olarak gerçekleşmesinde aranmamalıdır. Elbette aranmamalıdır çünkü engellenen şey bir istencin gerçekleşmesinin ta kendisidir. Ama bir üçüncü alan da aranmalıdır. Ve bu üçüncü alan hangisidir? Baskı altına alınmış istencin yetersiz istenç olarak somut belirlenmesi. Bizim gerçeksel filozofumuz istenç soyut ve boş deyimi karşısında gerçekten öylesine uzaklaşmıştır ki bu istencin gerçek içeriği, belirlenimi onun için bir üçüncü alandır. Ne olursa olsun hak eşitliğinin bir ayrıklama içerdiğini saptamak zorundayız. Bu eşitlik kendinin belirlenmesinde yetersiz kalmış bir istenç için geçerli olmaz. Yüz geri etme numara 1. Devam edelim. Hayvan ve insan bir kişi içinde karıştıkları zaman tamamen insan bir ikinci kişi adına davranış biçiminin karşı karşıya sanki yalnızca insan kişiler varmış gibi olabilip olmayacağı sorulabilir. Öyleyse biri bir ölçüde hayvan niteliği taşıyan ahlak bakımından eşitsiz iki insan varsayımımız İnsan grupları içindeki ve bu gruplar arasındaki bir farka uygun olarak ortaya çıkabilen bütün ilişkilerin tipik temel biçimidir. Bu sıkıntılı kaçamakları izleyen ve Bay Döring'in insanal insanın hayvansal insana ne ölçüde karışabileceğini, değişmez ahlaka hiçbir leke sürmeksizin ona karşı ne ölçüde güvensizlik, savaş kurnazlığı, sertlik araçları, hatta ürkü, terör ya da hile kullanabileceğini kazuistik gücüyle saptamak için bir cizvit papası gibi çabaladığı içler acısı saldırıya kulak asıp asmamak artık okura kalmış. Dipnot, kazuistik vicdan durumlarını inceleyen tanrı bilim kolu. Demek ki iki kişi ahlak bakımından eşitsiz oldukları zaman eşitlik sona erer. Ama o zaman birbirine tamamen eşit iki adam çağırmak gerçekten zahmete değmezdi. Çünkü ahlak bakımından birbirine tamamen eşit iki kişi yoktur. Eşitsizlik birinin insan kişi, oysa öbürünün hayvan cinsinden olmasına dayanmalıdır mı denecek. Ama insanın hayvan dünyasından gelmesi, insanın hayvandan hiçbir zaman tamamen kurtulamayacağı gerçeğini zaten içerir. Öyle ki hayvanlık ya da insanlık içinde az ya da çok bir derece farkından başka hiçbir şey, hiçbir zaman söz konusu olamaz. İnsanların insan insanlarla hayvan insanlar, iyilerle kötüler, koyunlarla tekeler gibi birbirinden kesinlikle ayrılmış iki grup biçimindeki bölünmesine, gerçeksel felsefe bir yana bırakılırsa, yalnızca ve yalnızca ayrımını yapmak için mantığı kendi yüce yargıcı durumuna getirecek denli, ileri götüren Hristiyanlıkta rastlanır. Ama gerçeksel felsefede yüce yargıç kim olacak? İşlerin herhalde yakınlarına, yani dinden olmayan tekelere karşı yüce yargıçlık görevlerini dindar koyunların, hem de bilinen başarıyla kendi üstlerine aldıkları Hristiyan pratiğinde olduğu gibi olması gerekecek. Bu bakıma gerçeksel filozoflar mezhebi eğer bir kurulursa, bu barışçılardan hiçbir şey de geri kalmayacak. Ne var ki bu bizi ilgisiz bırakabilir. Bizi ilgilendiren şey insanlar arasındaki ahlak eşitsizliğinden ötürü eşitliğin yeni baştan bir hiçe indirgendiği itirafıdır. Yüz geri etme numara 2. Gene devam edelim. Eğer biri doğruluk ve bilime göre ama öteki herhangi bir boş inan ya da ön yargıya göre davranırsa, zorunlu ve normal olarak karşılıklı düzensizlikler meydana gelecektir. Yeteneksizliğin, kabalık ya da kötü ahlak eğiliminin belirli bir derecesinde, bundan her durumda bir çatışma doğacaktır. Kendileri için zor kullanılmasının son çare olduğu kimseler, yalnızca çocuklar ve deliler değildir. Kimi doğal grupların ve kimi uygarlık sınıflarının öz yapısı, ahlak bozukluğuyla düşman bir duruma gelmiş istençlerinin egemenlik altına alınmasını, onu kolektif bağlara yeniden kavuşturmak ereğiyle önüne geçilmez bir zorunluluk durumuna getirebilir. Burada da başkasının istenci eşit bir hakla donatılmış olarak düşünülür. Ama zararlı bir düşman eyleminin ahlak bozukluğu yüzünden bir ödünlenmeye yol açmıştır ve bu eylem ona karşı zor kullandırdığı zaman kendi öz haksızlığının tepkisinden başka bir şey elde etmez. Böylece iki istencin tam eşitliğini ortadan kaldırmak ve uygar yırtıcı devletlerin, Rusların Türkistan'daki canavarlıklarına değin, geri kalmış halklara karşı bütün alçaklıklarını doğrulayan bir ahlak kurmak için yalnızca ahlak eşitsizliği değil ama entelektüel eşitsizlik de yeter. Dipnot: Türkistan'ın 1873 yılında General Kaufmann'ın komutası altında Çar orduları tarafından fethi sırasında Rus ordularından General Golofachov tarafından komuta edilen bir birlik, Türkmen Yamutlar aşiretine karşı son derece sert bir cezalandırma seferine girişti. Engels'in kaynağı büyük bir olasılıkla Amerikalı diplomat Eugen Schuyler'in şu yapıdıdır: Türkistan Notes of a Journey in Russian Turkestan, Kohand, Buhara and Kulca. Cild 2, London 1876, sayfa 356-359. General Kaufmann 1873 yazında Tatar Yamutlar aşiretine saldırdığı, çadırlarını yaktığı ve kadınlarıyla çocuklarını buyruğun dediği gibi tam Kafkas usulü kılıçtan geçirdiği zaman, o da Yamutların ahlak bozukluğuyla düşman durumuna gelmiş istençlerinin egemenlik altına alınmasının, onu kolektif bağlara yeniden kavuşturmak ereğiyle önüne geçilmez bir zorunluluk durumuna gelmiş bulunduğunu ve kullandığı araçların en uygun araçlar olduğunu öne sürüyordu. Ereği isteyen araçları da ister. Ne var ki General Kaufmann yavuzluğu, üstelik Yamutlarla alay edecek ve ödünleme yapmak için onları öldürerek onların istencine eşit hak sahibi olarak saygı gösterdiğini söyleyecek denli ileri götürmüyordu. Ve bir kez daha bu çatışmada neyin boş inan, ön yargı, kabalık, kötü ahlak eğilimi olduğuna ve ödünleme yapmak için zor kullanma ve egemenlik altına almanın zorunlu olduğu anın hangi an olduğuna karar verecek olanlar seçkinlerdir, doğruluğa ve bilime göre hareket ettikleri kabul olunan kimseler, yani son çözümlemede gerçeksel filozoflardır. Demek ki eşitlik şimdi zorla ödünlemedir ve eğer ikinci istenç birinci tarafından eşit hak sahibi olarak kabul ediliyorsa, bu iş egemenlik altına alma aracıyla olmaktadır. Bu kez utanılacak bir kaçış biçiminde yozlaşmış bulunan yüz geri etme numara 3. Ayraç arasında söyleyelim ki başkasının istencinin zorla ödünlemede hak bakımından eşit olarak düşünüldüğü yolundaki tümce, cezanın suçlunun hakkı olmasını isteyen teorinin bir bozulmasından başka bir şey değildir. Cezayı suçlunun öz hakkının zarfı olarak düşünmekle suçlu akıllı varlık olarak onurlandırılıyor. Hukuk felsefesi 100 not. Daha ileri gitmeyebiliriz. Bay Düring'i o denli belitsel bir biçimde kurulmuş olan kendi eşitliğini, kendi evrensel insan egemenliğini ve benzeri parça parça yıkma işinde daha çok izlemek, toplumunu topu topu iki insandan nasıl meydana getirdiğini ama sorunu kısaca özetlemek için bir üçüncü ortak olmaksızın çoğunlukla hiçbir karar alınamayacağı ve bu kararlar olmaksızın, yani çoğunluğun azınlık üzerinde egemenliği olmaksızın hiçbir devlet var olamayacağı için, devlet kurma bakımından bir üçüncü insana nasıl gereksinme duyduğunu ve daha sonra güzel bir sabah ziyaret etmek onuruna erişeceğimiz geleceğin sosyaliter, toplumcu devletini kurmak üzere nasıl yavaş yavaş daha dingin bir yola girdiğini gözlemlemek gereksiz. İki istencin tam eşitliğinin varlığını ancak bu iki istenç hiçbir şey istemedikleri sürece sürdürdüğünü, insan istençleri olarak insan istençleri olmaktan çıkar ve gerçek bireysel istençler, gerçek iki insanın istençleri durumuna dönüşür dönüşmez, eşitliğin de ortadan kalktığını ve bir yandan çocukluk, delilik, sözde hayvanlık, sözde o boş inan, sözde ön yargı, sözde yeteneksizliğin, öte yandan insanlığın doğruluk ve bilimin kavranmasına yatkınlık savının, yani iki istencin ve onlara eşlik eden zekaların niteliğindeki tüm farkın egemenlik altına almaya değin gidebilen bir eşitsizliği doğruladığını yeterince gördük. Bay Düring'in kendi öz eşitlik yapısını tepeden tırnağa böyle köklü bir biçimde yıktığını gördükten sonra artık ne isteyebiliriz? Ama her nedenle Bay Döring'in eşitlik fikrini o yavan ve budalaca inceleme biçiminden kurtulmuş bulunuyorsak da, bu fikrin kendisinden ve oynadığı rolden, özellikle Rousseau'da oynadığı teorik Fransız devriminde ve ondan sonra oynadığı pratik ve siyasal ve bugün de hemen bütün ülkelerin sosyalist hareketinde oynadığı önemli ajitasyon rolünden henüz kurtulmuş bulunmuyoruz. Bu fikrin bilimsel içeriğinin saptanması, onun proleter ajitasyon için değerini de belirleyecektir. Bütün insanların insan olarak ortak bir şeye sahip bulundukları ve bu ortak şey ölçüsünde eşit oldukları fikri, kuşkusuz dünya kadar eski bir fikirdir. Ama modern eşitlik istemi bundan adam akıllı farklıdır. İstem daha çok bu insan olma ortak niteliğinden, insanların bu insan olarak eşitliğinden, bütün insanların ya da en azından bir devletin bütün yurttaşlarının, bir toplumun bütün üyelerinin eşit bir siyasal ve toplumsal değere sahip olma hakkının çıkarılmasına dayanır. Bu ilk göreli eşitlik fikrinden, devlet ve toplum içinde bir hak eşitliği sonucunun çıkartılabilmesi için binlerce yıl geçmesi gerekti ve binlerce yıl geçti. En eski topluluklarda, ilkel ortaklıklarda hak eşitliği olsa olsa ortaklık üyeleri arasında söz konusu olabiliyordu. Kadınlar, köleler, yabancılar doğal olarak bu eşitlik dışında kalıyorlardı. Yunan ve Romalılarda insanlar arasındaki eşitsizlik herhangi bir eşitlikten çok daha ağır basıyordu. Yunanlılarla barbarların, özgür insanlarla kölelerin, yurttaşlarla korunukların, Romalı yurttaşlarla Roma uyruklarının, geniş bir deyim kullanmak gerekirse, eşit bir siyasal değer hakkına sahip olabilmeleri, eskilerin gözüne kesen kes delilik olarak görünürdü. Roma İmparatorluğu çağında bütün bu farklar, özgür insanlarla köleler arasındaki fark dışında, yavaş yavaş ortadan kalktı. Bundan hiç olmazsa özgür insanlar için, üzerinde özel mülkiyete dayalı hukukun bildiğimiz en yetkin biçimi olan, Roma hukukunun geliştiği o özel kişiler arasındaki eşitlik doğdu. Ama özgür insanlarla köleler arasındaki karşıtlık varlığını sürdürdüğü sürece, genel insan eşitliğinden hukuksal sonuçlar çıkarmak söz konusu olamazdı. Bunu daha kısa bir süre önce Kuzey Amerika Birliği'nin köleci devletlerinde gördük. Hristiyanlık bütün insanlar arasında yalnızca bir eşitlikten, kendi köleler ve ezilenler dini olma niteliğine tas tamam uygun düşen eşit ilk günah eşitliğinden başka bir eşitlik tanımadı. Bunun yanı sıra her nedenli en çok seçkinlerin eşitliği kabul ediliyorduysa da, bu eşitlik ancak ilk başlarda uygulandı.